Ayrım 27.
Manuel'in ilk muletasının sopasını kesmiş olan marangoz Adolfo Santoflore ve amansız mayoral Jose Sanchez de oradaydılar. Yerel sinemasının sahibi, savaş sonrasının o korkunç, ilaçsız yıllarının doktoru Don Rafael, vaktiyle Manuel'in Sevilla Cordova tren tarifesinin üstüne astığı kulakları bulup çavuşa götürmüş olan gar şefi Luis Palo, Saka Miguel, Antonio ve hep gelmişler ve bu Palmalılar denizinde kaybolmuşlardı. Ufak arenada dalgalanan renk renk bayraklara doğru koşanlar içinde kuşkusuz en mutlusu eski bir taksiyle tek başına gelen Pedro Charneca'ydı. Genci dükkanında Manuel'in resmini hayranlıkla seyrederken gördüğü günden bugüne dek 10 yıl geçmişti ve o gün Charneca sempati gösterisi olarak taksinin kapısına Manuel İspanya'nın en büyük matadoru olacaksın yazılı bir pankart asmıştı. Elden düşme, ışıklı giysilerine bürünerek ablasının konutundan çıkan dağınık saçlı boylu genç şu anda bu cüretli umuda doğru yol almaktaydı. Kentten kovulup o küçük düşürücü yürüyüşü yaptığı gündeki gibi peşinde bir alay çocukla ve sağdan soldan gelen kah cesaret verici, kah alaycı gülüşlerle selamlanarak kendisini Parya diye kovan kentin sokaklarından ağır ve dingin adımlarla geçti. Serüvenler ve felaketlerle dolu günlerin sadık yoldaşı Juan Horeo, daracık kostümünün içinde az çok salak bir ifadeyle yanından yürüyordu. Peşlerinden de bu uydurma kuadrilerin tek bandereyerosu, ücret olarak koridadan sonra bir yemekten fazlasına layık görülmeyen kiralık Antonio Columpio'ya gidiyordu. O yemeği vaat eden adama gelince plazaya varmıştı bile. Şık bir şapka takmış, dişlerin arasına bir pro sıkıştırmış, aile mücevherlerinin karşılığında satın aldığı boğaları seyrediyordu. Kendisinin ve tanınmamış dahi Torero'sunun geleceği o hayvanların cesaret ve soyluluğuna bağlıydı. Berbat bir sürüydü. Şekilsiz, sıska, postu yoluk beş boğayla koca boynuzlu 7 yaşında bir inek. El Pipo onlara baktı, baktı ve mezbahaya layık diye düşündü. Tiksintiyle prosunu attı. Anlaşılan oynadığı kumarda tek kazanma şansı ne yakla hizmet ettiyse menajeri olduğu gence bağlıydı. Manuel, deli ya da dahi değilse bu öğleden sonra gerçek bir korida seyredilmeyecek demektir diye düşündü. Bununla beraber manajer hiçbir şeyi rastlantıya bırakmıyordu. Gazetecilerin oraya gelmelerini ve Matador'un ilk koridasını övgülü sözcüklerle anlatmalarını sağlamak üzere iyi niyetlerini satın alacak paraya sahip olan El Pipo daha sağlam bir yol bulmuştu. O gün Cifra Basın Ajansı'nın bir temsilcisi olarak orada bulunmayı sağlamıştı. Olayların gidişi ne olursa olsun Cordoba Şubesi'nin bürosuna telefon edip Endülüs'ün göğünde yeni bir dahinin doğduğunu ilan edecekti. Bu konuda kaleme aldığı abartmalı yazı cebinde hazır duruyordu. Matadorların arenaya girişini alışıldığı biçimde alkış salvoları karşıladı. Ama özellikle gölge tarafında duyulan gülüşler ve homurtular bazı Palmalıların kentlerinin en ünlü serserisinin gösterisini alayla karşıladıklarını gösteriyordu. Korida'nın başkanlığına getirilen cam fabrikası sahibi Antonio Caro'nun yanında ciddi ve törensi bir tavırla yer alan El Pipo, beyaz mendili çıkardı. Gösteriye tahsis ettiği 100 bin pesetaya baş yardımcılığı alınmasını sağlamıştı. Mendilin çağrısı üzerine ufak bandonun 4 trompetinden biri dövüşün başladığını ilan etti. İlk hayvan arenaya girdi. Bu 7 yaşındaki dev inekti. Adı Almendrita'ydı, yani küçük bademdi. El Pipo o canavarın himayesindeki gencin üzerine gönderilmemesini sağlamıştı. Başka bir çırak torero elleri ve dizleri titreyerek piste doğru ilerledi. Küçük bademin boynuzları Juan Horeo badem ağacının dallarından daha geniş görünüyordu. Anımsıyordu. Manuel'le birlikte bir mehtaplı gecede o hayvana korido oyununun kurallarını bizzat öğretmiş olsalar gerekti. İneğe doğru ilerlemek için var gücüyle mücadele eden Horeo kendisine Yerez arenasının saldıran kapkara boğayı düşünmeden edemiyordu. Karşısında duran o hayvanla mücadele edemeyeceğini hissetti. Oysa biliyordu. Palmalıların o pis hayvanın boynuzlarıyla şişlenmesi gerektiğini haykırırcasına kendisine yönelttikleri düşmanca bakışlar karşısında onların keyfi için dövüşmeli ve ineği öldürmeliydi. Geriden Manuel'in sesini duydu. Haydi Juan, merak etme, buradayım. Biraz cesaret bulup ilerlemeye başladı. Ama her adımda dizlerinin bağı çözülüyordu. Arena başına yıkılıyordu sanki. Seyirciler yuhalamaya başladılar. Elim ayağım tutulmuştu diye anlatır. Titriyordum. Hakaretler yağmaya devam ediyor ve ben bir adım atamıyordum. Taş ve şişe fırlatmaya fuero fuero defol defol diye bağırmaya başladılar. Ne zor şeydi tanrım. Almendrita arenanın ortasında durmuş katil gözleriyle beni süzüyordu. Birden olan oldu. Bana doğru koşmaya başladı. O zaman feci, bağışlanmaz bir şey yaptım. Muleto'yu yere attığım gibi tabana kuvvet kaçtım. Ben hayatımda jandarmanın önünde bile böyle hızlı koşmamıştım. Tahta perdenin önüne varınca sıçradım ve soluğu kalejonda aldım. Herkes ayağa fırlamıştı, yuhalıyorlardı. Beni tükürük yağmuruna tutuyorlardı. Islıklar, hakaretler, haykırmalar ne kadar sürdü bilmem. Kalejonun bir köşesinde sinmiş duruyordum. O anda bildiğim tek şey şuydu. Benim için her şey bitmişti. Işıklı giysilere asla bürünemeyecektim. Gerçekten Horio için bir her şey bitmişti. O çılgın gece çıkışlarında Manuel Benitez'le birlikte sayısız tehlikeler atılmış olan genç, arenanın kumlarına son olarak ayak basmıştı. Aksine Manuel için her şey yeni başlıyordu. El Pipo, korumasındaki gencin piste doğru ilerlediğini dehşetle gördü. Manuel pelerini açtı, alnına düşen saçlarını sert bir hareketle geriye attı ve Almendrita'ya doğru yürüdü. Antonio Columpio'nun anlatısı. Arenada 30 yıl geçirdikten sonra her şeyi gördüm sanıyordum. Yanılıyormuşum. İneğe doğru giden o deli oğlan bana asla duymadığım heyecanları yaşatacaktı. Halk öfkeli bir patlamadan sonra dinmişti. Az önce serseriler, maskaralar, yallah hapishaneye, yeriniz orasıdır diye haykırırlarken şimdi gözleri ve ağızları açık seyrediyorlardı. Henüz ole diye bağıran yoktu tabii. Sadece aslanın terbiyecisini ne zaman yutacağını merakla bekliyorlardı. Zira o Almendrita denen hayvan huysuz, pis bir inekti. Onunla dövüşmek ve bir şeyler çıkarmak için engin bir deneyim gerekliydi ki bu da o zamanlar Manuel'de herhalde yoktu. Tanrım, o deli oğlanın hayvana 5 metreye dek sokulup kışkırttığını görünce iliklerim dondu. Hayır, o kadar yaklaşma diye haykırdım. Yardımına koşmaya hazırlanıyordum ki Manuel pelerini savurdu ve vaka, vaka diye bağırdı. Almendrita başını eğdi ve kumaşın içine daldı. Bu geçişten sonra Manuel peşinden gitti ve gene saldırttı. Ama bu sefer iş sarpa sardı. İnek ona müthiş bir kafa darbesi indirdi. Şansı varmış. Bedeni iki boynuzun arasına girdi ama çarpışma öyle şiddetliydi ki kendini 3 metre ötede yerde buldu. Bir mısır çuvalı gibi düştü ve hayvanın üstüne varmadan kalkabildi. Yardımına koştum ama beni sert bir el işaretiyle kovdu. Devam etti. Deli gibiydi. Darmadağınık saçları yüzünün yarısını örtmüştü. Küfrediyor, haykırıyor, sağa sola koşuyor, ineğe geçiş yaptırmayı başarıyordu. Bunu nasıl yaptırabildiğinin kendisi bile farkında değildi herhalde. Gösteri, Tromaşi'den başka her şeye benziyordu. Ama insana öyle bir heyecan veriyordu ki, bütün gözler ona dikilmişti. İlk ole duyuldu ve cüreti arttıkça buna yenileri eklendi. Manuel, Almendrita'yı bir manto gibi bedenine sarıyordu. Öyle kasılmıştım ki, pelerinimin yakasını ısırırken dişimi kırdım. Durduğunda arenayı bir alkış tufanı sardı. O düşman kişilerin böylesine bir coşkuya ve hayranlığa kapıldıklarını görmek garip bir şeydi. Manuel o kadar kışkırttılar ki devam etmek istedi. Ama Almendrita'ya karnına şiddetli bir darbe indirdi ve saldırıp tepelemeye başladı. Hayvanı uzaklaştırmak için pelerinimi savura savura koştum. Bu kez Manuel bir süre kalkmadı. Göz ucuyla El Pipo'ya baktım. El kol hareketleriyle Manuel'e kalkmasını işaret ediyor, tüm servetini yüklediği kalyon batıyormuşçasına umutsuzluk içinde elleriyle gözlerini örtüyordu. Manuel sonunda ayağa kalktı. Ben önlemeye vakit bulamadan Almendrita'ya doğru atıldı. Bırak, bırak yeter artık diye yalvardımsa da beni dinlemedi. Kazanma tutkusuyla çıldırmıştı sanki. Seyirciler, jandarmalar, hatta Don Felix Moreno bile ole, ole diye avazı çıktığı kadar haykırıyordu. İnanılacak şey değildi. Ama Palmalılar daha bir şey görmemişlerdi. Manuel'in onlara bir sürprizi vardı. Bunu mesleğe yeni atıldığım sırada bir ya da iki kez Belmonte'nin, çok sonra Manolete ve Domingo'nun yaptıklarına tanık olmuştum. Trompetçi ikinci tersiyoyu ilan etti. Bandereyaların zamanı gelmişti. Manuel pelerini süreye süreye Barrera'ya girdi. Uzattığım iki bandereyayı aldı ve kaldırıp halka gösterdi. İkiye böldü ve elinde kalan iki kısa parçayı tuttu. O koskoca, kışkırtıcı gülüşüyle Almendrita'ya doğru ağır ağır ilerledi. Boynuzlara 5-6 metre kala durdu. Birçok seyirci dehşet çığlıkları savurdu. Sırtı şarampole dönük olarak yere diz çökmüştü. Kan ıslamış diye düşündüm. Ona en yakın olan Burledero'nun gerisine süzüldüm. Hayvan öyle yakındaydı ki Manuel'e vazgeçmesi için yalvarmaya cesaret edemiyordum. O kalem büyüklüğündeki banderiyeleri diz çökmüş ve sırtı Barrera'ya dönük olarak saplamak kadar tehlikeli bir şey daha yoktur Toramaşi'de. Bu, olağanüstü bir el güvenliğini ve çılgın bir cesaretle sersemlemiş olmayı gerektirir. Hayvanın yörüngesinde en ufak bir sapma, haydi yallah, boynuz, göze ya da ağza girip beyni, ciğerleri deler. Bu yaraları tedavi edecek bir doktor bulunamaz. Ciğer kanamalarını durdurmak olanaksızdır. Bunlar ölümcündür. Arenada çıt çıkmıyordu. En ufak gürültünün bir trajediye neden olabileceği düşüncesiyle nefeslerini bile tutuyorlar gibi geliyordu bana. Manuel kollarını kaldırdı. Minik sopalar elindeydi. Gür bir sesle ''Venga vaka, gel inek'' diye bağırdı. Almendrita duraksadı. Sonra birden hareket etti. Hepimiz Manuel'i şişleyecek sanıyorduk. Elimden gelebilecek bir tek şey vardı. İneğin dikkatini çekmek için pelerinimi salladım. Bu renkli lekenin birden görünmesi saldırının yönünü yeterlice saptırdı. Boynuzlar başına neredeyse sürtünüp geçirirken Manuel Banderia'yı tam yerine sapladı. Bunun üzerine arenayı yıkmaya kalkıştılar adeta. Bütün plaza ayaktaydı. Herkes haykırıyor, tepiniyordu. Manuel'in yüzü aydınlanmıştı. Eliyle alnının terlerini silerken bana bir göz kırpmasıyla teşekkür etti. Sonra kollarını kendisine çılgınca alkışlayan halka doğru kaldırdı. Adamlar delirmişti. Almendrita bile afallamıştı. Bana gelince yaprak gibi titriyordum. Cüretli ama kaba bir muletolu Fayana, etkili bir kılıçlama ve her şey tamam. Jandarma, kayıtlarındaki portakal hırsızı ve yola gelmez suçlu 10 dakika içinde delikanlılık çağının bütün kötü davranışlarını unutturmuştu. Manuel, pistten yorgun ve mutluluk içinde çıkarken az önce Horeo'ya taş ve şişe atan eller ona şapka, çanta, çiçek atmaya başladılar. Çavuş Malion bile elini kıvançla ona uzatıp kutladı. Onun selamını yanıtlamak üzere gülümserken Hombre diye haykırdı. Manuel işte her zaman yumuşak olmayan bir el. Sonra kendisine şaşkın ya da sevinçli bakan yüzlere doğru döndü. Vatandaşlarına armağanın en değerlisini, yani heyecanın dondurucu titremelerini sunarken 10 yıl önce kuru bir derenin yanında verdiği sözü tutmuştu. Ancak Oya Sert Torero diye mırıldandığı genç kız o çılgın alkışları duymamıştı. Korida süresince Anita Sanchez, Ermita Kilisesi'nin loşluğunda diz çökmüş kalmıştı. Bir zamanlar o ufak kilisede sevgi dolu bakışları, bugün uydurma bir plazada yaşamıyla kumar oynayan gencin bakışlarıyla karşılaşırdı. Başka bir kadın daha o anları dua etmekle geçirmişti. Bu, yeni bir kaygıyla kalbi ezilen Angelita Benitez'di. Kah dua etmiş, kah yoksul konutunun daracık boyutları içinde durmadan dolaşmıştı. Birden boğuk bir gürültülü dikkatini çekti. Pencereye koştu. Angelita Benitez'in anlatısı. Sokağın başında koca bir toz bulutu vardı. Bir insan koşuyor ve haykırıyordu. Don Carlos'u siyah cübbesinden tanıdım. ''Aman Allah'ım, Manuel'e bir şey oldu. Bana haber vermeye geliyor.'' dedim kendi kendime. O sırada Çaneka'yı gördüm. Sonra da tanımadığım bir yığın insanın omuzlarında eve gelen kardeşimi. Çevresinde bağırıp çağıran bir yığın çocuk vardı. Gözlerime inanamıyordum. Düş gibi bir şeydi. Kardeşim Manolo, herkesin hiçbir baltaya sap olamayacak dediği, hırsız dediği, jandarmaların dövdüğü, bana bunca gözyaşı döktürmüş olan Manolo, o gün zaferle tüm kent halkının omuzlarında taşınıyordu. Ağzı kulaklarına varmıştı, haykırıyordu. Boğanın kulaklarını ve kuyruğunu havaya kaldırmıştı. Tanrım ne kadar mutlu görünüyordu. Ona doğru koştum. Birden karnında kan gördüm. Bir çığlık kopardım. Yaralandı sanmıştım. Don Carlos dehşete kapıldığımı görünce bana doğru koştu. Hayır hayır Angelita diye haykırdı. Boğanın kanı o. Kendisininki değil. Evin önünde yere atladı. Gözyaşlarımı tutmaya çabalıyordum. Ama çok heyecanlıydım. Tutamadım. Bana sarıldı. Titremeye başladım. Bir süre öyle kaldık. Herkes bize bakıyordu. Juan'ın annesi Anne Horeo da öteki kadınlar gibi ağlıyordu. Manuel sonunda gel Angelita gel soyunmama yardım et terliyorum dedi. Manuel kalabalığa veda etti. Herkes alkışlıyor ve haykırıyordu. Sonra odaya girdik. Orada cebinden eski bir mendil çıkardı. Açtı. İçi para doluydu. Bir yığın kırışmış kağıt paralarla bozukluk vardı. Saymaya başladı. Hepsini saydı. Sonra yeniden 1000 pesata saydı. Ayırdı. Olduğu gibi bana uzattı. Al dedi. Sana bu ilk 1000 pesetam. Zafer'in o sarhoş edici okşayışına rağmen Manuel Benitez'le varmayı dilediği amaç arasında çok uzun bir mesafe vardı. Bu amaca sadece Madrid, Sevilla ya da Barcelona aralarında ulaşılabilirdi. Başarısı onurunu kurtarmasını sağlamıştı. Ama ün yolunda yeni bir şey getirmemişti. Tromanche okyanusunda Palma del Rio bir damla sudan, İki kulakla bir kuyruğun gerçek bir değerden yoksun olduğu, yalnızca sembolik bir madalya sayılabileceği bir başarı noktasından başka bir şey değildi. Fiesta tarihi genç harikalarla doluydu ama ünleri çevredeki kahvehaneleri aşmamıştı. Bu gerçekliği El Pipo herkesten iyi bilirdi. Bununla birlikte parasını kurtarabilmesi ve umutlarının kesinleşmesi büyük bir zaferdi. Madem öyle devam edecekti. Plaza Don Sole henüz sönmüştü ki menajerin ışıklar saçan beyninde yeni projeler şekillenmeye başladı. Rafael Sanchez El Pipo'nun anlatısı. Torero bir çamaşır sabunu markası gibi lanse edilir. Sayısız çamaşır sabunu ve sayısız Torero vardır. Kazanan mutlaka en iyi ürün değildir. Satmasını bilenlerin malı iyi satılır. Ben bu çocuğun altın madeni olduğunu hemen anlamıştım. Büyük bir Torero olduğundan değil. Toromaşı kurallarının tam anlamıyla yabancısıydı. Sanat yönünden berbat gösteriler çıkarıyordu. Ama arenada bana sanattan söz etmesinler. Sanat arayan Prado Müzesi'ne gitsin. Arenada başka şey gereklidir. Beni ilgilendiren tek şey Matador'un halkı coşturmayı bilmesidir. Bana halkın saçlarını diken diken edebilen biri olan gösterin, size işte Matador olarak bol para kazanacak adam derim. Manuel Benitez bir Mercedes almayı öylesine istiyordu, kendi sözleriyle Panama şapka giyen, pro içen bir beyefendi olmak için öylesine can atıyordu ki her türlü çılgınlığı yapmaya hazırdı. Ve bu çılgınlıkları istediği an gerçekleştirebilirdi. Zira en büyük matadorları bile felce uğratan korkuyu tanımıyordu. Manuel'in kural dışına çıkan davranışlarını halk nasıl karşılıyor, Palma'da görmüştüm. Her şey tamamdı. Kaygı, sevinç, şaşkınlık, dehşet. Ah dehşet, çok önemliydi. Bu olan seyirciyi titretiyordu. Tüylerini diken diken ediyordu. Ve insanları arenalara çeken asıl şey de budur. Satacak şeyi bulmuştum. Bir oğlanın umutsuz yürekliliği. İşte servet bunda vardı. Şans biraz yardım etse yazın sonunda yeniden milyoner olurdum. Manuel'di. Yeter ki o delilikleriyle kendini aptalca şişletmesindi. Kafamda onun için kıyamet kadar slogan dönük duruyordu. Çok geçmez Endülüs köylerinin duvarlarına onun portresini taşıyan ve pazar günü ölümle randevum var, beni görmeye gelin gibisinden sözleri içeren afişleri yapıştıracaktım. Ama şimdi demiri tavında dövmek, başarıyı yinelemek gerekliydi. Kolay değildi. Palma'daki koridayla masrafımı çıkarmıştım. Ama akrabalarım tefecinin parasını ödeyip mücevherleri kurtarmam için beni sıkıştırıyorlardı. Hırs nedir, tutku nedir anlamıyorlardı. Benim elimde dünyanın en güzel mücevheri, bir gencin yürekliliği varken onlar kendi mücevherlerini istiyorlardı. Oğlanı şimdi hemen Kordoba'ya götürmeliydim. Her şey gerçekten ancak orada başarılabilirdi. O devirde bu arenaları yöneten açık göz ihtiyarı gidip buldum. Tanınmamış 3 Güney Amerikalı Torero ile bir gösteri düzenlediğini biliyordum. En ucuz matılara ne veriyorsunuz diye sordum. 20 bin pesa diye yanıt verdi. Benim oğlanı 10 bine bırakıyorum size dedim. İstasyonla Plaza del Toros arasında uzanan Cervantes Caddesi'ndeki gösterişli bina Kordovalıların gözünde bir tapınaktı adeta. Oradan geçen kentliler 20 numaranın önünde bir an saygıyla duraklamadan kendilerini alamazlardı. Adını taşıdığı kente ilk koridası için gelen Manuel Benitez de gardan çıktıktan sonra sarmaşık gülleriyle dolu parmaklıkların önünde durdu. Gerisinde nöbetçi gibi dikilen iki muz ağacının arasından evin mermerden bembeyaz kemerleri görünüyordu. Kaldırımın önünde siyah bir jaguar duruyordu. Günde bir kez bu evin tek sakini, amacı ve süresi değişmeyen kısa bir gezintiye çıkmak üzere bu arabaya binerdi. Gezintiden sonra da hep yalnız görünen o silüet sessizce gene eve girerdi. Çok yaşlı, hemen hemen kör, siyahlar giyinmiş bir kadındı bu. Ve dendiğine göre İspanya'nın en zengin kadınlarından biriydi. Fabrikalardan ve geniş malikanelerden başka dünyada bir toplu taşıma sistemine sahip tek insan olma sıfatını koruyordu. Madrid metrosu da onundu. Bununla beraber o muazzam servetinden hiç yararlanmaz, bütün bunları kendisine bırakan oğlunun anılarıyla yapayalnız yaşardı. Oğlunun adı Manolete'ydi. Bir zamanlar hayranları, matadorlarını Cordoba'nın Plaza de Toros'una götürmek üzere bu kaldırımlarda bekleşirlerken, Manolete zemin kattaki kırmızı kadife kaplı eşyalarla döşeli odada giyinirdi. Manolete'nin ölümünden 13 yıl sonra bu geniş cadde hemen hemen ıssızdı. Zira o öğleden sonraki korida eski bir film kadar bile ilgi toplamamıştı. Manolete'nin zamanında sık sık dolup taşan halifeler kentinin arenaları, yüce üstada tapınan gencin koridası için bomboş kalmıştı. Bu acı gerçekliği Manuel pek umursamıyordu. Emindi, kendisi de bir gün aynı tutkuyu tatacaktı. Çünkü onun da içinde Cervantes Caddesi kurbanının soylu yüzünü saran taşkın canlılığın aynısı vardı. Pancurları kapalı evi bakışlarıyla bir kez daha okşadıktan sonra Grand Capitan Caddesi'ndeki otel odasına gitti. Koca şapkalı, ağzı purolu tek hayranı onu orada bekliyordu. El Pipo'nun düşünceli bir hali vardı. Boğaların kurasında genç matadoru şanslı çıkmamıştı. Öteki iki torero, tehlikeli diye niteledikleri iki boğanın kendileriyle afişi paylaşan tanınmamış toreroya düşmesi için gerekli her şeyi yapmışlardı. Bu haberi duyan Manuel kahkahalarla güldü. Üzülmeyin Don Rafael dedi. O bağlardan birini karnımı deşse bile bağırsaklarımı toplar, dövüşe devam ederim. El Cordobes'in kostümü Madrid'den geliyordu. Cordoba'nın kirayla kostüm veren terzisi Francisco Prieto, bundan öncekinin Palma koridasından ne durumda getirildiğini gördükten sonra bir daha vermek istememiş, ışıklı giysilerini, vaktini arenanın kumlarından çok havada geçiren bir matadora veremeyeceğini söylemişti. Tüccar, o gün genç adamın verdiği alaycı yanıtı hala unutamaz. Yarın Senyor Prieto, İspanya'nın bütün matadorları kostümlerimi elden ele gezdirecekler. Zira onlara uğur getirecek. Ve o denli zengin olacağım ki her koridadan sonra kostümümü atacağım. Gel gelelim, palavracı torero ve menajeri öyle yoksuldu ki plazaya dek arabayla gidecek paraları yoktu. Palma Aziz'in tasvirinin önünde son bir dua okuduktan sonra yola düzüldüler. Güneşli tarafın en yoksul seyircisi gibi plazaya yaya giden bir matadora o güne dek kimse rastlamamıştı. Ancak bu yürüyüş Manuel'i o gün küçük düşüren tek olay değildi. Öteden beriden çıkıp peşine takılan çocukların kafilesi her an büyüyordu. Arenanın kapısına vardıklarında Manuel, El Pipo'dan birkaç peseta istedi. Adam esefli omuz silkti. Cepleri bomboştu. Matadoruna plazaya'daki eşlik eden çocukları atabilmesi için birkaç peseta veremiyordu. Manuel'e düşen ilk bu atık naz ve boynuzları bisiklet gidonunu andıran bir hayvandı. Faena zamanı gelince matador, başkanın hocasına doğru eğildi. Sonra o koskoca gülüşüyle pistteki turunu tamamladı ve kılıç taşıyıcının önünde durdu. Korkunun arenanın dışına attığı Juan Jorge'yi, arkadaşının Montero'sunu kendisine doğru kaldırdığını gördü. "Sana Jorge'yi" diye seslendi Manuel. "Birlikte çaldığımız pilişlerin ve birlikte yediğimiz bütün sopaların uğruna ilk boğamı sana ithaf ediyorum." Sözlerini bitirince hızla döndü, Montero'sunu ardında şöyle bir salladı ve boğaya doğru ilerledi. Tarihsel arenanın basamakları yarı yarıya boştu. Bununla beraber o öğleden sonra orada bulunup bir zamanlar belediye hapishanesinin tutuklusu olan genç torero'nun Cordoba'daki bu ilk güreşini seyredenler hala özlemle anarlar. O gün onun yanında görevli olan yaşlı bandereo Antonio Columpio, El Cordobes'in mezarlığı boylayacağına iyice inanıyordu. Öteki matadorlardan birinin Cuadras'ında bulunan Pepin Garrido onu ilk ve son kez gördüğünü düşünüyordu. Manuel en az 6 kez boynuzlara takılıp yere çalınmıştı. Her defasında yaralı olduğu halde ayağa fırladı. Bölgenin Mercedes ajantasının tamircisi Andres Huredo şu olan bugün bu arenadan sağ salim çıkarsa hiçbir koridasını kaçırmayacağım diyerek kendi kendine söz verdi. Yazgısında beklenmedik bir olay Huredo'yu sözünü tutmaktan alıkoyacaktı. Birkaç ay sonra genç torero bir araba satın almak üzere Huredo'nun patronuna gitti. El Cordobes arabayla birlikte Huredo'yu da şoför olarak alıp çıktı. Birlikte plazadan plazaya 150 bin kilometre yani dünyanın çevresinde 3 tura bedel yol aldılar. Gece sabaha dek araba süreceğini düşünerek gün boyu uyumak zorunda kalan Jurado, Matador'un güreşlerini hemen hemen hiç seyredemeyecekti. Şimdilik El Cordobes, Palma'da son derece ilgi çeken kural dışı delice güreşini orada da sürdürüyordu. Diz üstü atılıyor, boğaya sağdan, soldan, göğsü ya da başı hizasından geçişler yaptırıyordu. Muletasını her şekilde tutuyordu. Önde, arkada, yanda, uzakta, yakında. Hem öylesine yakında ki seyirciler çığlıklar savuruyor, ayağa fırlıyor ve çılgınca alkışlıyorlardı.